Ayrım 11.
Neden böyle dediğinizi anlıyorum. Çünkü insan farkında olduğu şeyi, yapmak istediği şeyi özgür olmadığı için veya korktuğu için yapamayabilir. Ama yapsa da yapmasa da yapmanın veya yapamamanın sorumluluğunu o birey taşımaktadır. Ne kadar önemli bir fark. Hayat bireyin dışında olup biterken şimdi bireyin kendi bilincinin temeli üzerine kurulmaya, onun sorumluluğu içinde olup bitmeye başladı. Yani yaşamımızın anlamını yaratma sorumluluğu tamamıyla bize ait oldu. Burada savaşçı kavramına yakın gelmiyor mu? Çok yakın gelmiyor. Aynısını söylüyor. Peki bunun değişimle ilişkisi ne? Farkında oluş, fenomen, algılama zaman içinde yer alır. Bu fenomen üzerine kurulu eylem, yani varoluş, zaman içinde yer alır. Bunun önemini, zaman içinde yer alan her şey değişir. Var olmak demek, değişmek demektir. Kendi yaptığımız seçimler ve bu seçimler üzerine kurulu eylemlerimizle sürekli bir varoluş içindeyiz. Evet, ve bunun bütün sorumluluğu bize ait. Yani her bir birey kendi yaşamının anlamını yaratmak durumunda. Tabii, yaşamının anlamını yaratırken ne gibi seçenekler, ne gibi olanaklar içinde yer aldığını bilmek durumunda. Seçim yaparken nelerin arasından niçin seçtiğini bilmek durumunda. Peki insan bunların hiçbirine önem vermeyip ilgisiz kalırsa? Kalabilir. Ama kalmayabilir de. Evet, ilgisiz de kalabilir, ilgilenebilir de. Ama ilgilenmek daha riskli değil mi? Daha zor değil mi? Değişimi bilinçli olarak yapmayı göze almak demek gayret ve cesaret ister. İşte bu noktada iki önemli farkındalığı işin içine soktun. Hangi farkındalıkları? Birincisi sıradan insan ile sıra dışı insanın farklılığı. Sıradan insan kendine özgü bir yaşamı oluşturmanın çabası içine girmeyi düşünmez. Böyle gelmiş böyle gider anlayışı içindedir. Bu insan değişimle ilgilenmez. Ancak bir başkası sen değişmelisin derse değişmekle ilgilenir. Yani ait olmanın baskın olduğu kalıplanmış insanı tanımlıyorsunuz. İkinci farkındalık ne? İkinci farkındalık da şu, kişi seçeneklerinin farkına varırken bu seçeneklerin sunduğu sınırların ve olanakların da farkına varır. Bu sınırlardan biri de ölümdür. Ölüm bilinci sonsuza dek var olmayacağımızı bilmemizi, şimdi ve şu anda yaşıyor olmamızın sorumluluğunu almamızı sağlar. Böylece değişim seçenekleri bilmeyi değil, ölümlü bir dünya içinde şimdi ve burada yaşadığımızı bilmeyi de gerektiriyor. Ve sanırım Arif Bey, şimdiye kadar konuştuğumuz her şey yerli yerine oturmaya başladı. Anlam arayışı, uyanış, niyet, kişisel bütünlük, sorumluluk, güç, ölüm bilinci ve değişim. Görüyorsunuz, birbirine organik olarak girmiş konular. Ve bu konuların her birinde savaşçı kendine özgü bir tavır içinde. Evet, bu organik ilişkiyi sezinliyorum. Bir düzeyde anlıyorum ama henüz görebilmiş değilim. Sanırım zaman içinde tümlüğünü görebileceğim. Ondan hiç şüphem yok. Bir şey dikkatimi çekti Doğan Bey. Biraz önce ben, peki insan bunların hiçbirine önem vermeyip ilgisiz kalırsa diye bir soru sormuştum. Siz kalabilir dediniz. Yani bir insanın kendi yaşamını özgün olarak oluşturması veya sıradan bir hayat yaşaması sizin yönünüzden herhangi bir zorunluluk değil. Hatta zorunluluk olmanın ötesinde yargılama konusu da değil. Doğru anlamış mıyım? Evet, doğru anlamışsınız. Ama burada bir çelişki var. Nasıl bir çelişki? Madem sıradan bir insanın yaşamı ile bir savaşçının yaşamı aynı değerde, ikisi arasında herhangi bir fark yok. Neden siz ve ben toplanıp savaşçı olma yollarını inceliyoruz? O zaman ben ha sıradan bir öğretmen olayım, ha olağanüstü bir öğretmen olayım. Fark etmemeli. Evet, gerçekten fark etmez. Peki niçin sürekli buluşarak aramızda konuşuyoruz, saatler harcıyoruz? Çünkü siz arayış içindesiniz. Çünkü siz hayatınıza anlam vermek için seçeneklerinizi gözden geçiriyorsunuz. Anlamıyorum, lütfen biraz açar mısınız? Şunu söylemek istiyorum. Sizin dışınızda, benim dışımda bu hayat anlamlı, bu hayat anlamsız diyecek bir otorite yok. Herkes, ama herkes kendi hayatını anlamlı veya anlamsız bulsun, yaşama durumunda. Neticede o büyük eşitleyen hepimizi eşit kılar. Büyük eşitleyen nedir? Tahmin et. Ölüm. Evet, ölüm. Hayatını anlamlı bulan veya bulmayan kişinin kendisi. Anlamsız bulduğu zaman arayışa geçen de kendisi. Yani ben size gelip hayatımı anlamsız bulmaya başladım, konuşabilir miyiz demeseydim, siz beni niçin şöyle veya böyle öğretmenlik yapmıyorsunuz diye sorgulamaz veya yargılamazdınız. Bilmiyorum sorgular veya yargılar mıydım, ama bildiğim şu, eğer siz benimle gelip konuşmayı istemeden ben size gelin sizin hayatınıza anlam katalım, sizi savaşçı bir öğretmen yapalım tavrı içinde takip etseydim, kendim savaşçı gibi hareket etmemiş olurdum. Şu anda gerçekten savaşçı düzeyine eriştiğimi hiç sanmıyorum. Bu nedenle benim şu andaki hayatım sorgulamalar ve yargılamalarla dolu. Ama bunun benim düzenbazlığım olduğunu çok şükür biliyorum. Ne demek düzenbazlık? Sorumluluğu almadan suçu başkalarına atarak işin içinden sıyrılma formülleri. Egonun kendi sorumluluğundan kurtulmak için başkasına çamur atması. Yani savaşçı kendi değişiminin peşindedir. Başkalarını değiştirmek onun amacı içine girmez. Savaşçı başkaları değişmek istiyorsa, ama gerçekten istiyorsa, onların değişimine katkıda bulunur. Bu kadar. Savaşçı yaşamın kendi seçtiği anlamı içinde olabileceğinin en iyisini olmaya kendini adamıştır. Bu adamı sadece zihinsel bir adama değil, gönlünü de kapsayan bir adamadır. Bunu özgür iradesiyle seçmiştir ve bu seçimin yaratacağı gelecekten kişisel bütünlük içinde sorumluluk alır. Ve bu andan itibaren niyetinin saflığı içinde hayatını stratejik olarak yaşar. Her bir düşüncesi ve eylemi niyetinin saflığı içinde kişisel bütünlüğünü ve sorumluluğunun damgasını taşır. Peki başkaları bu resmin bir parçası değil mi? Seninle benim bir resmin parçası olduğumuz gibi bir resmin parçası olurlar. Nasıl yani? Savaşçı ait olmanın kendi yaşamının bir parçası olduğunu bilir. Ama neye ait olacağını kendisi seçer. Niyetinin saflığı içinde bu seçimi stratejik olarak yapar. Bu sizinle benim ilişkime nasıl uygulanır? Siz geldiniz. Bu sizin seçiminizdi. Sizi kimse benim seminerime gelmeye zorlamadı değil mi? Hayır, isteyerek geldim. Heyecanla geldim. İsteyerek benimle konuştunuz. Kimse sizi zorlamadı değil mi? Hayır, seminer sonrası bekledim. Bir sürü insanın arasından geçmek kolay olmadı ama sizinle konuşmayı kafama koymuştum. Bakın, sizin seçimleriniz açık seçik ortada. Hiçbir zorlama yok. Sizinle konuşmayı da ben seçtim. Hem orada konuşmayı hem de o konuşmadan sonra bir dizi sohbet buluşmaları yapmayı ben seçtim. Böylece her ikimiz de ait olma yönümüzü seçiyorduk. Bunu diyorsunuz. Değil mi? Evet, bunu diyorum. Ama sizinle gelip konuşmayan öğretmenleri yargılamıyorsunuz. Hayır, bir insan olarak onları yargılamıyor, onları oldukları gibi kabul ediyorum. Ama bunlardan biri gelse ve hocam gelin bir tavla atalım, gelin bize buyurun bir çay içelim, gelin biraz sohbet edelim, sağdan soldan konuşalım dese kabul etmem. Onlar kötü bir insan olduğu veya onlarda bir yanlışlık olduğu için değil. Ölümünün bilincinde olarak şu dünyada kısa bir ömrüm olduğunu bilincinde olduğum için. Bak sana hesabını yapayım. Bu dünyada ne kadar ömrümün kaldığının. Bilemezsiniz ki ne zaman öleceğinizi. Ortalamalar yasası çerçevesi içinde tahmin edebilirim. Eğer sağlığım ve koşullar ortalama olarak böyle devam ederse 87 yaşına kadar yaşayacağımı tahmin ediyorum. Bayağı bol keseden hesapladığımı farkındayım. Babam 84 yaşında öldü. Annem kanserden 44 yaşında. İki ağabeyimden biri 77, diğeri 79 yaşlarında öldüler. Her neyse, farz edelim ki 87 yaşına kadar yaşayacağım. Ama sadece yıl değil, ay ve gün de önemli. Doğru. Doğum günümde öleceğimi varsayalım. Peki, ben şimdi 62 yaşındayım. Ne yapar? Ne yapar? Yani ölümüme kaç yıl var? 25 yıl. Kaç gün? Arif Bey kağıt üzerinde 25 ile 365'i çarptı. 9125. Demek bu güzel dünyada da 9125 günüm var. Siz de Don Juan'ın Carlos'a konuştuğu gibi konuşmaya başladınız. İkimiz de güldük. Kaç saatim var? 9125'i 24 ile çarparak kaç saatiniz olduğunu buluruz. Çarptı. 219.219.000 saatiniz var. Tabii bu saatler istediğim gibi kullanabilme özgürlüğüne sahip olduğum saatler değil. Çalışma hayatı içinde işe gelip giderken harcanan zaman var. İşte banyoda, yemek yerken, alışveriş gibi, uyku gibi zorunlu olarak harcanan zamanlar var. Geriye günde sizin kendinize 3 veya 4 saatiniz kalır ya da 4 veya 5 saat. Bu 4 veya 5 saat içinde kendime özgü yaşamımı oluşturacağım. Birisi beni, hocam gelin bir tavla atalım, gelin bize buyurun bir çay içelim, gelin biraz sohbet edelim, sağdan soldan konuşalım diye davet ettiği zaman kendime ait zamanın bilincinde olarak evet veya hayır derim. Bu bilinç içinde seçimimi yaparım. Arif Bey gözlerimin içine bakarak, hocam beraber geçirdiğimiz zamanın kıymetini daha da iyi kavradım. Bu seçimin bu kadar anlamlı olduğunu düşünmemiştim. Ve unutma ki bu seçimde hiçbir zorlama yok. Başkası ne der yok. Acaba ayıp olur mu yok. Tamamıyla benim kendi seçimim. Anlıyorum. Arif Bey'e biraz da dışarıda oturmayı önerdim. Masamızdan kalkarken güler yüzlü garson buranın sorumlusunun geldiğini ve istersek bizimle konuşabileceğini söyledi. Güler yüzlü görevli bize bu yerle ilgili tarihi bilgiler verdi. Bu bilgilere göre buranın adı Kızlar Ağası Mehmet Ağa Medresesi olarak biliniyor ve Topkapı Sarayı Darüssaade Ağalarından Hacı Mehmet Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Ana giriş kapısının üstündeki yapım tarihi ve banisinin yazılı olduğu levha 1965 yılında yapılan tadilat esnasında atılmış. Kısacası medresenin yapım tarihi hakkında günümüze herhangi bir kitabe ulaşmamış. Başka kaynaklardan Hicri 988, 1580 ile 1581 yapıldığı ve ilk müderrisin 990'da atandığı anlaşılıyor. 1989 yılında Yazarlar Birliği'nin kullanımına verilmiş. Görevli beye bu bilgileri verdiği için teşekkür ettik. Dışarıda yol üstünde duvara bitişik oturma yerlerinden birine oturduk. Dışarıda beyaz sakallı biri hem çayını içiyor hem de önünü açtığı bir kitaptan önündeki deftere bir şeyler aktarıyordu. İstanbul'a renk katan biri olarak algıladım o insanı. Karşımızdaki dükkanlar ve lokantalar turistler için yapılmıştı. Turistler çağdaş Türkiye'yi değil sanki Osmanlı Müzesi'ne geliyorlardı. Türkiye'nin realitesinden kopuk, uydurmaca, aklını esenin aklını estiği gibi yutturmaya çalıştığı bir turist dünyası yaratılıyordu sanki. Özel bir bilinç. Yeniden konuşmaya başladık. Söze ilk ben başladım. Farkında oluşum, bilincin varoluşumu tanımlayan temel süreç. Geldiğimiz noktada bu oldu. Şimdi benin sınırları adını vereceğimiz özel bir bilinçten konuşalım. Bu ben bizim bildiğimiz normal ben mi? Evet, psikolojide teknik olarak ego dediğimiz kavram. Ama biz egoyu daha önceki konuşmamızda nesnel ben olarak kullandığımız için şimdi ego yerine ben kelimesini kullanıyorum. Bu tip teknik ayrıntılara takılmadan dinlemeye çalış. Peki, ben ile onun çevresinin ilişkilerini tanımlayan sınırlardır. Benim sınırları kavramını bu anlamda kullanıyorum. Biliyorsun sınırlar bir şeyi tanımlar. O şey nerede biter, nerede diğer şeyler başlar... Ortamla çevre dediğim ile şey arasındaki ilişkiyi belirler. Var olan şey kendi sınırlarından memnun ise o sınırlar içinde kalmak ister. Ama sınırlarını genişletmek istiyorsa o zaman mevcut sınırlarından memnun değildir. Doyumsuzluk içindedir. Doyumsuzluk kişinin kendini veya çevresini değiştirmesinin temelinde yatar. Yani değişimin temelinde bir doyumsuzluğu giderme bilinci farkında oluşu var, öyle mi? Daha önce adından söz ettiğim Gestalt terapinin kurucusu Frederick Perls bu konudan uzun uzadıya söz eder. Hangi konudan? Sınırlar ve doyumsuzluk konusundan. Peirce'e göre ilk farkında olduğumuz sınırlar cildimizle belirlenir. Yani derimizin altında bana ait olanla dışında kalan öteki şeyler. Daha sonra psikolojik anlamda bana ait olan şeylerle dışarıda kalan öteki şeyleri tanımlamaya başlarım. Özdeşim ve yabancılaşma kavramları bu bağlamda anlam kazanıyor. Hocam özdeşimden neyi kastediyorsunuz? Ben neyim, ben kimim sorusuna cevap verirken kullandığın öğelerin tümü senin özdeşimini oluşturur. Örneğin benim özdeşimim de çocuklarımın babası olmak, yazar olmak, psikolog olmak, erkek olmak, öğrenen biri olmak önemli. Tabii şimdi burada listeye koymadığım daha birçok şey özdeşimimde var. Benim özdeşimimde örneğin öğretmen olmak güçlü bir öğe. Evet, onun için sen arayış içine girdin ve bu süreç başladı. Özdeşim kurduğumuz öğelerin sınırları dar veya geniş olabilir. Sadece kendi okulumdaki öğrencileri düşünerek veya ülkedeki tüm öğrencileri düşünerek öğretmenlik yapma gibi mi? Veya tüm dünyadaki? Yabancı dil bilmiyorum pek. Konu o değil. Şimdi sınırlardan söz ediyoruz. Verdiğin örnek çok doğru. Sınırlar dar veya geniş olabilir. Bu sınırların dar veya geniş oluşuna göre benim kendimi tanımlayışım da değişir. Hem de nasıl? Sınırlarım içinde olanlar benden dostum, yakınım, bildik, tanıdık olurlar. Böylece eğer siz sadece kendi okulunuzda öğretmenlik yapma şeklinde kendinizi tanımlamışsanız, benim öğrencilerim dediğiniz öğrenciler size yakın, dost görünürler. Diğer öğrenciler bunun dışarısında kalanlardır ve onların sorunları sizi pek ilgilendirmez. Eğer bu ülkenin çocuklarına öğretmenlik yapmayı kendime görev bilmişsem, o zaman ülkemin çocukları ilgi alanım içindedir. Diğer ulusların çocukları beni ilgilendirmez. Görüyorsun, kendimi ne ile özdeşleştiriyorum, neleri kendi sınırlarım içinde görüyorum, temel bir kavram. Evet, görüyorum. Sınırlarım içine girenlere olumlu bakarım. Onlar güzel, iyi, doğru, güçlü ve haklıdırlar. Benim askerim kahramandır. Eğer ölürse şehit olur. Düşman askeri korkak ve rezildir. Eğer ölürse geberir. Kendimi hangi sınırlar içinde tanımlayacağım, nelere dost, nelere düşman gözüyle bakacağımı da belirliyor o zaman. Evet, yabancılaşma özdeşimin diğer yüzü. Özdeşim beni ben yapan öğeler ve yabancılaşma ise ötekileri öteki yapan öğeler. Hocam biliyorum bunu sormamı istemiyorsunuz ama hala bütün bu konuştuklarımızda savaşçı olmanın ilgisini de çıkarabilmiş değilim. Şimdi o konuya girebiliriz. Yani değişim konusunun savaşçı olması ile ilişkisi üzerinde duracağız, öyle mi? Evet. Önce şunu hatırlatayım. Ait olma ve birey olma kutuplarında savaşçı hiçbir kutba kaymadan dengeyi kurabilmiş bir insandır demiştik. Bunu hatırlıyorsun veya hatırlamaktan ziyade bunu anlıyorsun, değil mi? Ben anladığımı söyleyeyim. Siz doğru mu anlamışım bana söyleyin. Peki. Ait olma bizim sosyal varlığımızın bir parçası. Her insanın hayatında mutlaka ait olma vardır. Çünkü bir toplum içinde değişik roller alarak ana baba, öğretmen, komşu, evlat, amca, dayı gibi yaşamak zorundadır. Çocuk anasının karnındayken aitti ve doğarken birinin evladı olarak ana ve babalı doğar. Ait olma yaşamın vazgeçilmez zorunlu bir parçasıdır. Doğru. Peki ya birey olma? Birey kendi fenomeni içinde, bakın öğrendiğim kelimeleri nasıl kullanıyorum, kendi varlığının farkında. Yani algılamalarının, duygularının, düşüncelerinin kendi algılamaları, duyguları ve düşünceler olduğunu farkında. Evet, tam varoluşçu bir felsefe içinde yaklaştınız. Yani kişi kendi duygu düşüncelerine farkına vararak başlıyor. Evet, ve böylece bir yandan ait olmadan kaynaklanan bir bilinci var. Yani bir baba olarak, bir öğretmen olarak neler duyup, neler düşünüp, neler yapmam gerektiğini söyleyen bir bilinç var. Bir de kendimi bir birey olarak analık veya babalığımın, öğretmenliğin dışında bir birey olarak duygu ve düşüncem var. Nasıl, doğru anlamış mıyım? Mükemmel. Ait olma, birey olma konusunda özdeşimini ait olma öğeleriyle gerçekleştirebilirsin. Örneğin sen sosyal rollerin üzerine kurulu bir özdeşim gerçekleştirebilirsin. Böylece ben kimim sorusuna öğretmenim, evladım, Müslümanım diyerek cevap veren bir kişi olurum. Veya ben kimim sorusuna tamamıyla kendi duygu ve düşüncelerimi merkez alarak cevap verebilirim. Ben şunu elde etmek isteyen, buna sahip olmak isteyen, şuna haddini bildirmek isteyen, bunu yönetmek isteyen, şu mevkiye gelmek isteyen biri olarak kendimi tanımlayabilirim. Evet, bu iki kutup arasından birini ağırlıklı olarak tercih ettiğin zaman özdeşiminin sınırlarını ona göre çizmiş olursun. Ait olma üzerine kurulu bir özdeşimde birey olmakla ilgili duygu, düşünce ve eylemler öteki olacak ve birey olmayla ilgili şeylere yabancılaşma hissedeceksin. Vay be, sınırların önemini şimdi daha iyi anlıyorum. Herhalde bunun aksi de doğru değil mi? Evet, eğer birey olma kutbunda kendini özdeşleştirerek sınırlarını o şekilde kurarsan, o zaman ait olma ilgili şeylere, toplumsal yaşamın getirdiği her şeye karşı bir tepki içinde olacak, onlara yabancılaşma hissedeceksin. Savaşçı bu sorunu nasıl çözüyor? Savaşçı özdeşimini yaparken bir dönüşümden geçiyor. Nasıl bir dönüşüm? Savaşçı benim sınırlarını tanımlarken hem ait olmayı hem de birey olmayı dengeliyor. Böylece hem sosyal yaşamı dışlamıyor hem de kendi özünden gelenlere yabancılaşmıyor. Dönüşüm bu mu? Hayır, bu değil. Dönüşüm benim ötesine geçmekle başlıyor. Ne demek benim ötesine geçmek? Daha önce gözlemleyen benden söz etmiştim, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. İşte savaşçının dönüşümü gözlemleyen bene ulaşmakla gerçekleşiyor. Bunu biraz açmanız gerekecek benim için. Anlıyorum. Arif Bey, bu kolay bir kavram değil. İsterseniz Don Juan'ın Carlos'u nasıl eğittiği ile ilgili örneklerle bu dönüşümün nasıl yer aldığını anlatabilirim. Don Juan kendini önemseme, kendini önemli görme kavramını kullanır. Anladığım kadarıyla bu ben merkezli olmak, her şeyi kendi nesnel beni içinde yorumlayıp görmek, tüm evreni kendi nesnel beniyle ilişki içinde anlamlandırmak anlamına geliyor. Carlos'la ilişkisini anlatırken Don Juan'ın kullandığı terminolojiye sadık kalarak kendini önemseme kavramını aynen kullanmak istiyorum. Peki, ben de o anlamda anlayarak dinleyeceğim. Tamam, anlaştık. Don Juan Carlos'la konuşurken sık sık bu kavramı dile getirir. Kendini önemsemek insanı ağırlaştırır, hantal ve mağrur yapar. Bilge kişi olmak için insanın hafif ve akıcı olması gerekir der. Bir gün bozkırda yürüyüş yaparken Carlos birçok şeylere kızmaya başlar. Yürüyüşünden, bakışından kızgın olduğu belli olur. Don Juan onun bu kızgın halini gördükçe kahkahalarla güler. O güldükçe Carlos daha kızar. Don Juan oturur, bir Meksika şarkısını uzata uzata ağlarmış gibi bir tonla mevcut bir şarkıcıyı taklit ederek söylemeye başlar. Carlos tüm kızgınlığına rağmen şarkının söylenişindeki komikliğe dayanamayarak gülmeye başlar. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Gördün mü? Bu saçma sapan şarkıya gülmeye başladın ama bu şarkıyı söyleyene ve onu dinlemek için para ödeyenlere bu şarkı hiç de saçma değil. Ne demek istiyorsun diye Carlos sorar. Aklı başında kimsenin ciddiye almayacağı şeyleri ciddiye alan sensin. Bu şarkıyı söyleyen ve dinleyenler gibi sen de kendi komik dünyanı çok ciddiye alıyorsun. Daha sonra Carlos'a eğer öğrenmek istiyorsan kendini önemsemekten vazgeçmelisin der. Kendini çok fazla önemsiyorsun. Kendi kafanda kendin çok önemli hale gelmişsin. Bunun değişmesi gerekir. O kadar önemli biri haline gelmişsin ki kendinde her şeye kızma hakkını görüyorsun. O kadar önemlisin ki eğer dünya senin istediğin gibi olmazsa sen bırakıp gidebiliyorsun. Belki bunları yaparken kendini karakter sahibi bir insan olarak görüyorsundur. Karakter sahibi olduğun için böyle davrandığını sanıyorsundur. Böyle düşünmenin hiç anlamı yok. Çünkü sen zayıfsın ve kendini beğenmişin birisin. Carlos itiraz etmeye kalkınca Don Juan özür diler bir tavır takınmaz. Aksine hayatına bak der. Başlamış olduğun hiçbir işi bitirmedin. Neden? Çünkü bu kahrolası kendini önemsemen herhangi bir şey üzerinde uzun süre emek vermeni engel oldu. Emek vererek gayretle bir şeyi kazanamayacak kadar kendini önemli görüyorsun. Carlos Don Juan'ın konuşuşundaki kesinlik ve gerçekliğe diyecek bir şey bulamaz. Söylediklerinin hepsi doğru olduğu için Carlos hem bir yandan öfkeleniyor hem de kendini tehdit edilmiş hisseder. Don Juan kendini önemsemeyi bırakmalısın diyerek yürümeye başlar. Yürümesi hızlanır ve Carlos da hızlı yürümek zorunda kalır. Bir saat kadar sonra bir kayalığın yakınında durduklarında Carlos'un hiçbir kızgınlığı kalmamış durumdadır. Bunun farkına varan Carlos, ne kadar tuhaf, kızgınlığım tamamıyla geçti, kendimi hiç kızgın hissetmiyorum der. Don Juan, içinde bulunduğumuz dünya gizemli bir dünya, birçok sırlarla doludur diye cevap verir. Daha sonra kendini önemseme üzerinde konuşmaya hazır mısın diye sorar ve konuşmasına devam eder. Bu dünyada en önemli şeyin sen olduğunu düşündüğün sürece çevrende seni kuşatmış olan dünyanın farkına vararak onları anlaman mümkün değil. Sen gözüne gözlük takılmış bir at gibisin, kendini her şeyden ayrı ve önemli görüyorsun. Daha sonra küçük bir bitkiyi göstererek ben şuradaki ufak arkadaşımla konuşacağım diyerek küçük bir bitkiye yönelir. O bitkinin önünde çömelir ve bitkiyi okşayarak onunla konuşmaya başlar. Önce Carlos'un anlamadığı bir dilde konuşur ama daha sonra İspanyolca konuşmaya başlar. Bitkiye bir dizi boş sözler söyledi, daha sonra ayağa kalktı. Bitkiye ne söylediğin önemli değil dedi. Hatta kendin kelimeler bile uydurabilirsin ama bitkiyi sevme duygusu içinde olman ve onun kendini eşiti görmen önemlidir. Daha sonra Don Juan bitki toplayan bir insanın bitkiyi koparmadan önce bitkiden özür dilemesinin, bir gün kendi bedeninin de onlara gıda olacağını söylemesinin gerektiğini ifade eder. Neticede bitkiler ve biz eşitiz. Ne biz onlardan ne de onlar bizden daha önemli. Don Juan bu noktada haydi bu küçük bitkiyle konuş diye Carlos'a ısrar eder. Kendini artık önemsemediğini ona söyle der. Carlos bitkinin önüne kadar gidip bitkinin önünde diz çöker ama bir türlü bitkiyle konuşamaz. Bitkinin önünde diz çöküyor ve bitkiyle konuşuyor olmak ona saçma gelir. Fakat içinde herhangi bir kızgınlığın olmadığının da farkına varır. Don Juan gelip arkasını sıvazlar ve şimdi kızmamasının bir gelişme olduğunu söyler. Bundan sonra ufak bitkilerle konuş der. Onlarla konuşmaya devam et. Öyle ki diğer insanların yanında bile onlarla rahat rahat konuşacak duruma gel. Şu tepelere git ve orada kendi başına bitkilerle konuş diye yakındaki tepeleri gösterir. Carlos, bu bitkilere sessizce içinden konuşsam olur mu diye sorar. Bu soru üzerine Don Juan güler ve Carlos'un kafasına hafif hafif vurur. Hayır der. Onlara yüksek sesle ve açık seçik konuşmalısın. Aksi halde sana cevap vermezler. Carlos Don Juan'ın tuhaflıklarına gülerek gösterilen yere gider fakat durumu o kadar gülünç bulur ki bitkilerle konuşamaz. Uygun bir süre bekledikten sonra Carlos Don Juan'ın olduğu yere geri döner. Kendisinin bitkilerle konuşmadığını Don Juan'ın bildiğinden emin olarak onun yanına gelir. Don Juan ona hiç bakmadan yanına oturması için işaret eder. Beni dikkatle izle der. Ben şimdi bu küçük arkadaşım konuşacağım. Küçük bir bitkinin önünde oturarak vücudunu eğip bükerek bitkiyle konuşur ve güler. Carlos bir an Don Juan'ın aklını kaçırdığını sanır. Don Juan ayağa kalkarken Carlos'a, bu küçük arkadaşım bana dedi ki onu yemek sağlığa iyiymiş. Eğer ondan bir demet yenirse sağlığa iyi gelirmiş. Şurada ileride onlardan bir küçük bahçe dolusu olduğunu söyledi. Don Juan 150 metre kadar ileride bir yamacı gösterir. Haydi gidelim bulalım der. Carlos Don Juan'ın bu düzmece tavırlarına güler. Tabii Don Juan bu yöreleri avucunun içi gibi biliyor. Nasıl olsa bu bitkilerden orada bulacağız diye içinden geçirir. Yamaca yürürken Carlos'a bu bitkiye dikkat etmesini, çünkü hem yiyecek olarak hem de ilaç olarak kullanılan bir bitki olduğunu söyler. Carlos biraz alaycı bir tavırla bunu da mı bitki söyledi diye sorar. Don Juan duyduklarına inanamayan bir insanın tavrı içinde Carlos'a bakarak başını sağa sola sallar. Ah der gülerek. Senin açık gözlülüğün seni düşündüğümden de sersem yapıyor. Bütün hayatım boyunca bildiğim bir şeyi bu küçük bitki bana niye söylesin? Yamaca varınca Carlos'un bitkilere teşekkür etmesini ister. Carlos kendini o kadar gülünç hisseder ki bir türlü bitkilere yüksek sesle teşekkür edemez. Don Juan koruyucu bir tavır içinde bilmece gibi laf eder. Carlos'un iyice anlayarak üzerinde düşünmesini sağlamak için söylediğini 2-3 kez tekrar eder. Bizi kuşatan bu dünya bir sırdır ve biz insanlar diğer hiçbir şeyden ne daha iyiyiz ne daha kötüyüz. Eğer bir küçük bitki bize cömert davranmışsa bizim ona teşekkür etmemiz gerekir. Ya da belki de o bizim buradan gitmemize izin vermeyecektir. Bunu söylerken Carlos'a öyle bir bakar ki Carlos'un tüyleri diken diken olur. Carlos korkuyla bitkilere eğilip yüksek sesle teşekkür ederim der. Don Juan kıkır kıkır güler. Arif Bey aktardıklarımı dikkatle dinliyordu. Don Juan ne kadar gizemli ve ne kadar güçlü bir öğretmen dedi. Ve devam etti. Carlos'un bitkilerle konuşmasını istemesi dahiyane bir buluş. Hak verdim. Arif Bey'e kendini önemsemeyi terk etme kavramına bizim kültürün aşina olduğunu söyledim. Dergahlara gidip öğrenci olmak isteyenlerin günlerce hatta haftalarca kapı önünde bekletilmeleri, kendini çok önemseyenlerin teker teker ayrılmasından sonra gerçekten oraya öğrenci olmaya karar vermiş insanların kalmaları tesadüf değildi. Dergaha kabul edildikten sonra da en pis en kirli işleri yapmaları ve bu işleri yapmaktan artık şikayet etmez hale geldiklerinde, yani herhangi bir işi hiç şikayet etmeden yapacak hale geldiklerinde öğrenime alınmalarının bir anlamı vardı. Yeniden Don Juan'ın Carlos ile etkileşime döndüm ve biliyor musunuz Arif Bey, Don Juan sık sık Carlos'a şu soruyu sorar. Ölümün bu kadar her an yakında ve bilinmez olduğu bir dünyada insan nasıl olur da kendini bu kadar önemseyebilir ve sürekli kendini bu kadar önemsemeyi bırakmasını salık verir. Bir keresinde Carlos hayatında hiç kimseyi gerçekten sevmediğini, gerçekten saygı duymadığını, hatta kendisine bile saygısının ve sevgisinin olmadığını Don Juan'a anlatır. Don Juan'ın verdiği cevap gerçekten ilginçtir. Evet der, gerçekten kendini sevmediğini görebiliyorum ve daha sonra ona yaptığı şeylerden pişmanlık duymamasını söyler. Çünkü insanın davranışlarını kötü, çirkin, yıkıcı diye tanımlayarak pişmanlık duyması o insanın gereksiz yere kendisini önemsemesinden kaynaklanır. Arif Bey bana gülümseyerek baktı ve bunu hiç düşünmemiştim dedi. Daha sonra biliyor musunuz Doğan Bey, bu gerçekten doğru. Sürekli pişmanlık ve suçluluk duyan insan kendini ciddiye alıyor, kendini önemsiyor demektir ve ben bunu hiç düşünmemiştim dedi. Ben de daha önce hiç bunu düşünmediğimi söyledim. Aklıma kendini suçlamanın tam tersi geldi. Kendini övme. Ve Tao felsefesini düşündüm. Ne kadar doğruydu. Kendini övmenin de temelinde kendini önemseme vardı. Kendini önemseme kaybolunca her ikisi birden kayboluyordu. Bu keşfi Arif ve ben hemen hemen aynı anda yapmıştık. Ve her ikimiz de önemli bir şey keşfetmiş olduğumuzu düşünüyorduk. Arif Bey'e sık sık suçluluk duygusuna kapılıp kapılmadığını sordum. Pek sık değil ama pişmanlık duyduğum şeyler var dedi. Siz? Ben de pişmanlık ve suçluluk duygusunun sık sık misafirlerim olduğunu söyleyebilirim. Ama hiçbir zaman pişmanlık ve suçluluk duygumun altında kendimi önemsememin yattığını düşünmemiştim. Şimdi biliyorsunuz. Evet, kızdığım, öfkelendiğim zaman bu kızgınlığın ve öfkenin arkasında kendimi önemsemenin yattığını biliyordum. Acaba her duygunun arkasında kendini önemseme yatıyor mu? Güzel bir soru. Don Juan'a soralım. Don Juan'la konuşmak ister miydiniz Doğan Bey? Don Juan'la konuşmanın pek anlamlı olacağını düşünmüyorum. Niçin? Çünkü o eylem insanı. Bizim gibi bir yerde oturup bir konuyu irdelemekten eminim nefret ederdi. O bizi alıp bir duruma sokardı ve bizi uzaktan gözleyerek nereye kadar eğitildik veya eğitilmedik onları açık seçik görürdü. Hocam siz beni niçin böyle eğitmiyorsunuz? Ben senin niçin eylem içinde eğitmiyorum? Don Juan'ın Carlos'a yaptığı gibi. Arif Bey, Don Juan muhteşem bir usta. Carlos'un kitaplarının tümünü okusan anlarsın ki Don Juan kızılderili bir bilge kişi ve doğaüstü güçleri var. Ben onun eline su dahi dökemem. Estağfurullah hocam. Yok, numara olsun diye söylemiyorum. Don Juan'ın hayatında hiç bitmemiş iş yok. Hepsini temizlemiş. Pişmanlık yok, korku yok, öfke yok, keşke yok. Tertemiz, tam bir savaşçı. Benim hayatım pişmanlık, korku, öfke ve keşkelerle dolu. Biliyor musun benim için en önemli test ne olur? Neyi test edeceksiniz? Kendimi önemsemeyi ne kadar hallettiğimle ilgili bir test. Nasıl test edeceksiniz? Beni tanımayan insanların bulunduğu bir lokantaya gitmeliyim. Bu lokanta gururlu, kibirli, kendini beğenmiş insanların geldiği bir lokanta olsun. Lokanta sahibi beni tanımasın, orada çalışanlar beni tanımasın, müşteriler beni tanımasın. Onların arasında nasıl hissedeceğinizi mi merak ediyorsunuz? Hayır. O lokantada garsonluk yapsam, bana normal garsonlara yapılan muameleyi yapsalar, beni sadece kullanılıp atılacak bir araç gibi görseler, kendilerine hizmet ettiğim zaman yüzüme dahi bakmayıp teşekkür etmeseler, bütün istediğimin bir bahşiş olduğunu düşünerek bana karşı bu şekilde davransalar. Evet, böyle davransalar ne olacak? İç dünyamı gözleyeceğim. Ne zaman içinde ne kızgınlık, ne yargılama, ne aşağılık duygusu, ne üstünlük duygusu kalır, işte ben o zaman dehşetli bir başarıya imza atmış olurum. Sana pislik muamelesi yapsalar, sırf paraları olduğu için sana kötü davransalar, kızmak hakkın değil mi? Kızmak hakkım diye düşündüğüm sürece savaşçı olmaya hazır değilim. Yani bomboş mu olmak gerekiyor? Evet, bir hiç olmak gerekiyor. O zaman sizi çiğner geçerler. Çiğnedikleri benim kendimi önemsemem olur. Ben bu kendimi önemsemeyi sıfırlarsam o zaman bir savaşçının olanaklarını kendi yaşamımda yaratabilirim. Carlos'un yazdığı 7. kitabını, dipnot, Carlos Castaneda, The Fire From Within, Pocket Books, New York 1984, aldım. Sayfa 128'de işaretlediğim yeri okudum. Savaşçılar kendilerini farkına varmaya hazırlarlar ve tümüyle farkına varma kendilerini önemsemeyi tamamen bıraktıkları zaman ancak başarılabilir. Gördüğün gibi farkında olma savaşçının temel amacı ve kendini önemsemesi farkına varmayı önleyen en büyük engel. En büyük düşman. Yine bravo size Arif Bey. Şimdi savaşçıya neden savaşçı dendiğini anlamış durumdasınız. Çünkü savaşçı kendini önemsemesiyle, kendi egosuyla büyük savaş veriyor. En azılı düşman. Hocam galiba siz denediniz ve savaşta pek başarılı olamadınız. Evet, olamadım. Ama mücadeleyi bırakmış değilim. Ömrüm boyunca da bırakmayacağım. Peki başarılı olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Olumsuz duyguların gittikçe hayatımdan yok olmasıyla. Olumsuz duyguların temeli kendini önemseme, nesnel ben egodur. Korku, öfke, kıskançlık, hüzün. Hüzün de mi? Evet. Don Juan Carlos'a bunu açık seçik söyler. Her melankoli nöbetinin altında kendini önemseme yatar. Savaşçı da hüzün duyar ama o hüznüyle alay edilebilecek ve gülüp geçilebilecek güce erişmiştir. Arif Bey'e yürümeyi önerdim. Bir hafta önce gittiğimiz Topkapı Sarayı Müzesi'ne doğru yürümeye başladık. Hem yürümek hem konuşmak kolay olmuyordu ama aynı yerde oturmaktan artık sıkılmıştık. Bir hafta önce yürüdüğümüz Caferiye Sokağı'nın sonuna geldik. Oradan sağa kıvrıldık. Girdiğimiz sokağın adını henüz göremiyoruz. Evlerin önünde çiçeklikler oluşturulmuş ve çiçekler rengarenk açmış bakımlı görünüyorlar. Solumuzdan yürüyen iki kız, biri erkek, üç genç bizim hizamızdan geçerken erkek eğilerek bu çiçeklerden birini kopardı ve kendi sağındaki kıza verdi. Konuşmakta olan kız alıştığı bir şey verilircesine gayet doğal bir şey olarak konuşmasına devam ederken bu çiçeği aldı ve yürümelerine devam ettiler. Oğlan bu çiçeği koparmaktan, kız kendisine verilen çiçeği almaktan rahatsız değildi. Biraz ileride sokağın sağındaki bir duvara çakılmış bir sokak levhasından sokağın adını okuduk. Soğuk Çeşme Sokağı. Bu levhadan sonra solda pansiyon olarak kullanılan bu evlere ait bir kahvehane bomboştu. Biz önünden geçerken genç bir garson sandalyeleri düzenliyordu. Soğuk Çeşme Sokağı'nda trafik yoktu. O nedenle rahatlıkla konuşmamıza devam edebildik. Önce Arif Bey bir sorusunu dile getirdi. Değişim ve savaşçı. Doğan Bey, bugünkü buluşmamızda değişimden bahsettik. Benim anladığım, konuşmamızın özünde savaşçı olmaya doğru bir değişim konusu var. Şimdi sorum şu, neden savaşçı olmak için değişeyim? Benim de sana bir sorum var, neden öğretmen olmak istiyorsun? Öğretmenliği anlamlı bulduğum için öğretmen olarak daha anlamlı bir hayatım olacak. Bu kimin verdiği bir anlam? Herhalde annenin ya da babanın verdiği bir anlam değil. Hayır değil, hatta öğretmen arkadaşlarımın bile verdiği bir karar değil ama benim verdiğim bir karar. Peki öğretmen olmanın anlamlı olmasını ne sağlıyor? Düşündüğüm zaman, bütün boyutları hesaba kattığım zaman benim için öğretmenlik hayatımı en anlamlı kılan meslek. Bunu ancak senin kendi bilincin içinde, farkında olduğun dünya içinde yapabiliyorsun, değil mi? Tabii öyle, başka yolu yok ki. Ancak kendi bilincim içinde düşünebilir ve karar verebilirim. Peki savaşçı neyi gerçekleştirmeye çalışıyor? İşte ben de onu soruyorum. Hayır, sen neden savaşçı olmak için değişeyim diye sordun. Ben savaşçı neyi gerçekleştirmeye çalışıyor diye soruyorum. Aynı şey değil mi? Nasıl aynı şey? Şöyle sorsam, aynı şeyi sormuş olmuyor muyum? Neyi gerçekleştirmek için savaşçı olayım? Hah, şimdi gördüm. Evet, aynı şey. Savaşçı, Don Juan'ın terimiyle tümüyle farkında olmak için bilincin gelişiminin en son aşamasına ulaşmak için bu yolculuğa başlamıştır. Bu sizin daha önce bahsettiğiniz gözlemleyen bilince ulaşmakla ilgili değil mi? Evet, ilgili. Hatırlıyorsun, nesnel benden söz etmiştik. Kendini benimseme nesnel benin aynısı. Gözlemleyen ben ise savaşçının bilincinin yerleştiği ben. Benim sorum hala cevaplanmamış durumda veya beni tatmin edecek biçimde cevaplanmadı. Yani ben neden savaşçı olmayı seçeyim? Savaşçı bilincinin gelişebileceğinin en yüksek gelişimine ulaşarak hayatı bu çerçeve içinde anlayarak yaşamak istiyor. Ama neden? Çünkü onun hayatında en anlamlı eylem onun bilincinin gelişmesini sağlayan eylemdir. O zaman ben niçin öğretmen olmak istiyorsam savaşçı da onun için savaşçı olmak istiyor. Peki size bir sorum var. Hem öğretmen hem de savaşçı olmak istiyorsunuz. Daha doğrusu savaşçı bir öğretmen olmak istiyorsunuz. Neden? Hocam, en dürüst ve açık şekilde cevap vereyim mi sorunuza? Tabii, lütfen. Siz istediniz diye. Ben istedim diye mi? Evet. Şaka ediyorsunuz değil mi Arif Bey? Arif Bey gülümseyerek başını salladı. Aksi halde bütün konuştuklarımıza ters düşeceğimi biliyorum dedi. Öğretmenliğin kesinlikle kendi kararı olduğunu ve savaşçı öğretmen kavramını da öğretmenliği en temiz niyetiyle yılmadan bilinçli yapmanın garantisi olarak gördüğünü söyledi. Daha sonra devam etti. Hocam, Aristo hatırladığım kadarıyla nesnelerin özünün daha sonra o nesnenin nasıl bir değişim içinde olacağını belirlediğini söylemişti. Ve siz de şimdi biz bu öze potansiyel diyoruz demiştiniz. Bu çerçevede ben diyorum ki insanın özünde savaşçı olmak var. İnsan gerçek potansiyelini ancak savaşçı olarak sağlayabilir. Ben neden savaşçı olmak için değişeyim sorusunun cevabını kendi kafamda şöyle veriyorum. İnsan olmanın potansiyelini tümüyle gerçekleştirebilmek için. Arif Bey, insan potansiyeliyle savaşçı olmayı iyi bağladınız. Sıradan insan kendi hayatını yaşama cesareti gösteremediği için başkalarının kendisi için tanımladığı hayatı yaşar. Bu nedenle de kendi potansiyelini gerçekleştiremez. Özgün yaşamdan söz etmiştiniz. Kişinin bu benim yaşamım diyebileceği bir yaşam. İnsan ancak bir savaşçı ruhu içinde özgün bir yaşam oluşturabilir. Doğru söylüyor muyum? Sizinle hemfikirim. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Ancak savaşçı tutumu içinde insan kendi özgün yaşamını oluşturabilir. Doğan Bey, sizin sözünü ettiğiniz filozoflarla savaşçının değişimi konularını bağdaştırmaya çalışıyorum. Örneğin Heraklitus, değişimin şeylerin birbirlerinin zıtlarıyla çarpışmasının doğa sonucu olarak ortaya çıktığını söylemişti. Bu Hegel'de tez, antitez, sentez olarak ifadesini bulmuştu. Marx tarihin açıklamasında bu diyalektik mantık içinde yapmıştı. Evet, bu düşüncelerin savaşçı olma ilişkisini nasıl kurdunuz? Gördüğüm kadarıyla savaşçının yaşamında ait olma doğuştan getirdiği tez. Annesinin karnında ait, doğduktan sonra büyük bir süre bebek olarak, çocuk olarak ait. Ait olma devresinde çocuk başkalarının istemine bağlı. Kendisini başkalarıyla olan ilişkisi içinde tanımlamak zorunda. Ve bu ait olmanın antitezi ise tümüyle bağımsız olma, yani ben dediğimiz hadise. Bu devrede kişi kimseyi umursamadan sadece kendi istediğini yapmaya meyilli. Ve her iki durumda sağlıksız. Evet, her iki durumda sağlıksız. Çünkü insanın gerçeğini temsil etmiyor. Doğru. İnsanın gerçeği hem ait olmayı hem birey olmayı içeriyor. Aynı anda ikisinin de var olması gerek. İşte bunun da savaşçının ulaşabildiği Hegel'in ifadesiyle sentez başarıyor. Sentez savaşçının bilinci oluyor. Hem ait olmanın hem de birey olmanın ötesinde gözlemleyen bilinç. Böylece insan potansiyelinin gerçekleşmesini onlarda görebiliyoruz. İkimiz de beraberce yaptığımız bu keşfin heyecanını tadıyorduk. Sanki içimize sindirircesine bir süre sessiz kaldık. İlk konuşan ben oldum. Arif Bey savaşçı olma yolculuğuna, ben savaşçı olacağım diye çıkmaz. Anlamadım hocam, bir daha söyler misiniz? Savaşçı olma yolculuğuna ben savaşçı olacağım diye çıkmaz. Bununla şunu demek istiyorum. İnsan yaşamın belirli bir alanında yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışırken savaşçı olma yoluna girer. Eğer bir anne yapabileceği en iyi anneliği yapmaya kendini adarsa o savaşçı olma yoluna girmiş demektir. Kendini böyle görmeyebilir, kendine bu ismi vermeyebilir ama yapabileceği en iyi anneliği yapmaya kendini adama onu sürekli tümüyle ait olmaktan ve tümüyle bağımsız birey olmaktan çıkmaya doğru itecektir. Zamanla gözlemleyen bilince ulaştıkça bilinci gelişecek ve bilinci geliştikçe savaşçının niyetini, saflığını, sorumluluğunu, kişisel bütünlüğünü almanın gerekliliğini görecektir. Aynı şey benim için de söz konusu, öyle değil mi? Yani yapabileceği en iyi anneliği yapmaya kendini adama olduğu gibi, yapabileceği en iyi öğretmenliği yapmaya kendini adama da olabilir, öyle değil mi? Evet, bir bankacı, bir doktor, bir subay, bir esnaf, bir genel müdür, holding yönetim kurulu başkanı veya bir devlet memuru da aynı kararı verebilir. Yani savaşçı olmak bir araç. Önemli olan kişinin gerçekleştirmek istediği vizyonu. Bana öyle gözüküyor. Doğru. Şu anda senin ve benim bakış açımızdan böyle gözüküyor. Savaşçı olmak herhangi bir alanda yapmak istediğinin en iyisini yapabilmek için gerekli. Hangi alanda olursa olsun optimum yaşam savaşçı tutumuyla mümkün. Böyle bir bakış açısı savaşçı olmayı tamamıyla farklı bir perspektife oturtuyor. Ne bakımdan? Araç ve amaç ikilemi içinde düşünerek konuşuyorum. Yani ben hep savaşçı olmak bir amaçmış gibi dinliyordum. Şimdi ise savaşçı olmayı optimum yaşamak için bir araç olarak görebiliyorum. Şimdi anlıyorum ne demek istediğinizi. Ama Arif Bey, unutmayın, eğer Don Juan'ın fikrini sormak mümkün olsaydı, o muhtemelen şöyle derdi. Yaşamın temel amacı savaşçı olmak. Öğretmenlik, doktorluk, subaylık gibi yaşam uğraşıları birer araç. Biz bu yaşama savaşçı olmayı öğrenmek için geliyoruz. Böyle diyebilirdi. Anlıyorum hocam. Acaba Don Juan reenkarnasyona, yani yeniden hayata gelmeye inanıyor muydu? Bilmiyorum. O konuda ne evet ne de hayır yönünde bir ipucu bulamadım. Senin ne demek istediğini anlıyorum. Yani acaba savaşçı olmayı öğreninceye kadar ruh dünyaya gelmeye devam ediyor mu gibi bir düşünce vardı aklında galiba. Evet, onu merak etmiştim. Reenkarnasyon konusu bir yana ama savaşçı olmanın araç mı amaç mı olacağı konusunda bakış tarzının değişebileceğini işaret etmek istemiştim. O konuda hemfikir miyiz? Evet, bakış tarzına göre değişebileceğini görüyorum ama şimdi hayatımda savaşçı olmak bir araç. Öğretmen olmak, vazife görmek benim amacım. Öğretmen olarak görev yapmak senin amacın ama neden savaşçı öğretmen olarak görev yapmak gerektiğini de açık seçik görebiliyorsun. Evet, görebiliyorum. Olabileceğim en iyi öğretmen olabilmek için savaşçı öğretmen olmam gerekir. Ama altı çizilen kelime öğretmen, savaşçı değil. Tamam, anlaştık. Daha önce neden savaşçı olmak için değişeyim diye sormuştun, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Sanırım şimdi soruyu şöyle sormak gerekiyor. Neden savaşçı öğretmen olmak için değişeyim? Böyle sorulunca cevabımı daha açık seçik biliyorum. Cevap vermek daha kolay oluyor. Evet, olabileceğim en iyi öğretmen olmak için. Biraz ileride Sultanahmet Çeşmesi vardı. Fakat bu çeşmenin ismini yazan herhangi bir tabela yoktu. Topkapı Sarayı Müzesi'nin giriş kapısında iki jandarma nöbet tutuyordu. Çeşmenin üstünde Arap harfleriyle yazılmış bir yazı vardı ama ne Arif Bey ne de ben bu yazıyı okuyabildik. Çeşmenin parmaklıklarla çevrilmiş iç bahçesine yanındaki ağacın kırılan dalları dökülmüş. Bir delikanlı genç bir kızın resmini çekiyordu ve Arif Bey resim çekildikten sonra "Affedersiniz, bu çeşmenin adını biliyor musunuz? Ne çeşmesi?" diye sordu. Genç kız "Vallahi biz de bilmiyoruz" diye cevap verdi. Arif Bey önümüzdeki hafta benim evde buluşmayı önerdim. Evi tarif ettim, bir kağıt üzerine çizdim. Bir hafta sonra yine saat 2'de buluşmak üzere vedalaştık. Bölüm 9. Bitmemiş işler. Cihangir'deki evimde buluştuk. Oturduğum dairenin giriş kapısı hemen oturma odasına açılıyor. Arif Bey içeri girer girmez manzaradan etkilendi. Oturma odasından boğazın manzarası geniş bir açı içinde görülüyordu. Topkapı Marmara Denizi'nin bitimi ve boğazın başlangıcı, Kız Kulesi, Üsküdar, Boğaz Köprüsü ve ötesi gözler önüne seriliyordu. Yan pencereden Marmara Oteli ve onun aşağılarında bitmemiş çirkin beton yığını gözüküyordu ama insan isterse bu pencereye hiç bakmayabilirdi. Arif Bey pencerenin önüne gitti, manzaraya baktı ve "Doğan Bey, bu apartmanın güzel manzarası var" dedi. "Biliyorum Arif Bey, burada kendimi rahat hissetmem çok zaman aldı. Sizi rahatsız eden bir şey mi vardı? Bu manzaraya kendimi layık göremedim, hala içimde bir tür rahatsızlık var." "Eziklik ve çaresizlik duygusu." "Çok ilginç hocam, bu nasıl bir duygu, biraz açıklar mısınız?" Vallahi açıklaması zor bir duygu. Nasıl bazen giydiğin elbise üstünde sırıtır, bir türlü o elbiseye ısınamazsın, işte öyle bir duygu. Yani manzaraya mı ısınamadınız? Hayır hayır, manzarayı seviyorum, şahane buluyorum. Daha önce de söylediğim gibi kendimi bu manzaraya layık görmüyorum. Daha doğrusu layık görmüyormuşum, o ortaya çıktı. Fakir aile çocuğusunuz, ondan mı acaba? Eminim onun etkisi var. Ayrıca verilen kirayı israf buluyorum. Tabii o duygu da fakir aile içinde yetişmiş olmamdan ve zor koşullarda eğitimi tamamlamış olmamdan kaynaklanıyor. Ama bu layık olmama duygusu bir tür korkudan kaynaklanıyor. Nasıl bir korku? Devam ettirememe, gücümün yetmeyeceği korkusu. Arif Bey ile pencerenin önünde durmuş manzarayı seyrediyor ve bu manzaranın beni nasıl etkilediğinden konuşuyorduk. Aklıma bir benzetme geldi. Bilmiyorum Arif Bey, sizin hiç başınıza geldi mi? Bana gençliğimde sık sık olurdu. Bir sosyal ortamda, bu sınıf olabilir, arkadaşların toplantısı olabilir, güzel bir kız gördüğüm zaman onun güzelliğinin hemen farkına varır, hemen romantikleşir, heyecanlanırdım. Onun alımlı yürüyüşü, gözlerini kırpışı, süzgün bakışı, saçlarının ensesine dökülüşü, kulak memelerinin ve dudaklarının çekiciliği bir kor gibi beynime bir anda damgasını vururdu. İçim cız ederdi. Ya hocam, sanırım ne dediğinizi iyi anlıyorum ama daha iyi anlamak için yine de sormak istiyorum. Neden içiniz cız ederdi? Şu manzaraya bakarken duyduğum ezikliği o kıza bakarken de duyardım. Ben bu kıza layık değilim diye bir duygu içindeydim. Ve tüm toplantı boyunca o kıza bir daha hiç bakmazdım. Ama bakmadığım halde o güzel kızdan başka hiçbir şeyi düşünemez olurdum orada. Aklımda hep o olurdu. Yani birisi dışarıdan gözetlese o kıza ilgi duyduğunuzu hiç anlayamazdı. Hayır, anlayamazdı. Birçok kişininkinden farklı bir düzenim var benim. Hangi kıza hiç bakmıyor veya konuşmuyorsam ona çok ilgi duyduğumu anlayabilirsin. Tabii oradan ayrılırken gergin ve yorgun ayrılırdınız. Evet, güzel kadın görmek bana acı verirdi. Çölde susuz kalmış birinin billur gibi bir bardak suya imrenmesi gibi bakardım. Daha doğrusu aklımın gözüyle bakardım. Gerçek gözümle bakışım belki 3 saniye ya sürerdi ya sürmezdi. Ve bu manzarayı görünce öyle bir eziklik ve acizlik duygusu içine giriyorsunuz, öyle mi? Evet, kullandığınız kelimeler tam yerini buldu. Eziklik ve acizlik duygusu. Bir süre sustuk. Arif Bey anlayan bir insanı tavrıyla başını sallıyordu. Hocam, öğretmen olduğum için benimle evlenmek istemeyen kız arkadaşından size söz etmiştim. Evet, şöyle bir bahsi geçmişti. Onun benimle evlenmek istemeyişi... Arif Bey durdu. Zor bir şey söylemeye çalışıyordu. Kendisi için zor bir şey söylemeye çalışıyordu. Sustum, bekledim. Bir süre sustuktan sonra sözüne devam etti. Benimle evlenmek istemeyişi beni incitti. Kendimi ezik ve aciz hissettim. Bir süre daha sustu, yine konuştu. Öğretmen olarak kalırsam bütün ömrüm boyunca ezik ve aciz hissedeceğimi düşünmeye başlamıştım. Arif Bey, o zaman neden söz ettiğimi iyi anlıyorsunuz. Evet hocam, iyi anlıyorum. Aslında bugün konuşacağımız konu bu eziklik ve aciz hissetme ile oldukça ilgili. Salondaki koltuklara oturduk. Arif Bey salondaki koltukların rahat ve renklerinin uyumlu olduğunu söyledi. Ben de kızım Elif bu koltukları aradı, buldu, bütün düzenlemeyi o yaptı. Ben sadece oturuyorum dedim. Koltuktaki yerlerimize oturduktan sonra konuşmaya başladım. Arif Bey, bugünkü konuya girmeden önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Hangi yıl olduğunu tam hatırlamıyorum. Sanırım üniversite son sınıf öğrencisiydim. Ankara'dan İstanbul'a gidiyordum ve otobüs Bolu civarında dinlenme ve yemek molası vermişti. Bir şeyler atıştırdıktan sonra yemek yenilen binanın ve benzincinin etrafında bir dolaşmak istedim. Hemen bitişikte bir kuru dere yatağı vardı. Bu dere yatağına çöpler, pislikler, tenekeler, plastik kutular ve şişeler atılmıştı. Bu kuru dere üstünde dar bir köprü vardı. Köprünün kenarında bir köpek gördüm. Köpek arka ayaklarının üstüne oturmuş, boşluğa bakıyordu. Ben etrafta olup bitenlere bakmaya devam ettim. Fakat köpek kafama takıldı. Aklımı köpekten alamadım. Sanki o köpekte farklı bir şey vardı. Yeniden köpeğe baktım. Bir heykel gibi hiç kıpırdamadan öyle donup kalmış gibiydi. Köpeğe yaklaştım ve ona dikkatlice baktım. Sanki derin bir hüznün, bir kederin içindeydi. Köpeğin yüzünün benim bu kadar etkileyişinin farkındaydım. Daha bilinçli olarak köpeğe baktığımda onda çaresizlik duygusu da gördüm. Çaresizliğini kabullenişinden gelen bilgece bir duruşu vardı. Bu köpekten bu kadar etkilendiğim için rahatsız oldum. Doğan Bey, kaç yaşındaydınız? Sanırım 20 veya 21 yaşındaydım. Köpekten etkilendiğiniz için rahatsız olduğunuzu söylediniz, dikkatimi çekti. Niçin rahatsız oldunuz? Erkek adam dediğim biraz kaba saba, vurucu kırıcı olur diye düşünüyordum o yaşlarda. Güçlü, kuvvetli, kaba saba bir erkek olmak varken ben bir köpeğe bakıyor ve onda derin bir hüzün görüyor ve tavrının arkasında bir bilgelik buluyordum. Tabii bu tuhaftı ve bu halimle ben Canan'ın tabii ki ilgisini çekemezdim. Durdum Arif Bey, Canan kim dercesine yüzüme bakıyordu. Yüzünde gördüğüm sorusuna cevap verdim. Üniversitede 2 yıl süreyle Canan adında bir kıza tutkundum. Arif Bey belli belirsiz bir gülümsemeyle bana baktı. Aynı durumda bulunmuş, birbirini anlayan iki erkeğin bakışlarıyla birbirimize baktık. Devam ettim. Canan'ın gönlünü kaptırdığı oğlan uzun boylu, dimdik duruşlu, pişkin, kendine güvenli, atılgan biriydi. O benim yerimde olsaydı eminim köpeğe bakar ama onu görmezdi bile. İçimdeki çelişkiler içinde ezilip büzülürken bir yandan da köpeğe yaklaşmaya devam ettim ve daha da yaklaşınca sol arka ayağının kırık olduğunu gördüm. Sanırım kısa bir süre önce kırılmıştı. Derisi ezilmişti ve kırık yerin etrafındaki tüylerinin üstünde hala tazeliği belli olan kurumuş kanlar vardı. Köpeğin duruşunda bir asillik, bir bilgelik hali vardı ve bu hali beni etkiliyordu. Yüreğimin ezildiğini, gözlerimin dolduğunu hissettim ve yine kendime kızdım. Tabii Canan benim gibi zayıf, sulu gözlü birini istemezdi. Ama kendimi alamadım. Köpeğin yanında durdum, ona baktım ve gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Bir ara köpek döndü ve gözlerimin içine baktı. Bu gözlerde keder vardı. Kaderine kabullenmişlik vardı, çaresizlik vardı. Ve sanki büyük bir bilgelik vardı. Bilgelik nedir? Bir köpeğin gözlerinden bilgeliği nasıl anlarsınız diye bana sorabilirsiniz. Size verebileceğim anlamlı bir cevap yok. Bunları nasıl algıladığımı ve anladığımı bilmiyorum. Ama keder, çaresizlik, kaderini kabullenmişlik ve bilgelik, bunları köpeğin gözlerinde gördüm. Gözlerimden süzülen yaşları herhalde o da gördü sanıyorum. Başını yine baktığı yöne çevirdi ve o onurlu duruşu ile acısına döndü. Ne yapacağımı bilemiyordum. Hüzünlüydüm, kendimi çaresiz hissediyordum. Arif Bey anlattığım hikayeye kendini kaptırmış, beni can kulağıyla dinliyordu. Ona bakıp gülümseyerek, eziklik ve çaresizlik duygularımın kökenleri o hikayede de kendini gösteriyor Arif Bey dedim. Anladığını belli eden bir tavırla hafifçe başını salladı. Hikayenin gerisini merak eden gözlerle bana bakmaya devam etti. Anlatmaya devam ettim. Düşünerek yürümeye başladım. Elimden hiçbir şey gelemezdi. Otobüs 5-10 dakika sonra kalkacaktı ve ben köpeğe nasıl yardım edeceğimi bilemiyordum. Tamamıyla çaresiz ve daha da ötesi kafası karmakarışık bir haldeydim. Bir yandan sahipsiz bir sokak köpeğine bu kadar üzülmenin normal bir delikanlının erkekçe duyguları olmadığını biliyor ve bu duygular içinde olduğumdan dolayı sanki kendime kızıyordum. Ben de öbürü olan gibi olabilseydim belki Canan şimdi benim sevgilim olurdu. Ama bir yandan da bu köpeği kendimi yakın hissediyor ve yüreğimin içinde onun acısını, çaresizliğini hissediyordum. Duygularımın gerçek olduğunu biliyor ve bu köpek için bir şeyler yapamamanın çaresizliğini hissediyordum. Hocam, bugün de böyle düşünüyor musunuz? Nasıl düşünüyor muyum? Yani kaba saba bir erkek olsaydınız o kız size ilgi gösterirdi diye düşünüyor musunuz? Hayır, öyle düşünmüyorum. Ama o zamanlar hangi düşünceler içindeydim diye bunları sana ayrıntılı anlatıyorum. Anladım. Otobüsün çağrısı yapıldı ve çökkün, ezik kafam karmakarışık bir halde otobüse bindim. Ve 30 yılı aşkın bir süredir bu anıyı hala tüm ağırlığıyla taşıyorum. Hocam, Canan'ı elde edemeyişinizle bu köpekle ilgili anınızı birbirinize bağlamış olmayasınız?